Buğulu Camın Ardında. Yusuf Eker. Onlarca insanın nefesiyle buğulanmış camı silip dışarıyı görebileceğim küçük bir yuvarlak açtığımda yağmurun olanca şiddetiyle devam ettiğini, caddelerin, arabaların ve insanların üstüne saldırırcasına yağdığını, insanın yarattığı her türlü pisliği gidermeye çalıştığını, bunu yaparken zorlandığını, zorlandıkça da daha bir hırsla yağdığını fark ettim. Parmaklarımla açtığım yuvarlak çok geçmeden yeni bir buğu tabakasıyla kaplanıp dışarıdaki her şey gerçekliğini yitirince bakışlarımı istemesem de tekrar otobüsün içine çevirdim. Yağmurun gerçek niyetini benim dışımda fark eden var mı diye görebildiğim yüzleri merakla inceledim. Hiç umut yoktu. Islak ayakkabıların taşıdığı yağmur suyu, şemsiyelerden sızan suyla birleşmiş, otobüsün zeminini dışarıdan farksız hale getirmişti. Kapalı pencerelerin ardında egzoz, nem ve karbondioksit karışımı dayanılmaz bir koku etrafı kaplamıştı. Ücretsiz kartının sefasını süren beyaz saçlı amcalarla pamuk nineler otobüsün neredeyse üçte ikisini oluşturuyordu. Umutsuz gözlerle oturanları gözetleyip, 3 adımlık mesafe için kendilerine yer verecek bir kahraman arıyorlardı. Oturanların daha da yaşlı olduğunu görünce, orta yerde toplaşıp önlerine bakmaktan başka çareleri kalmıyordu. İçerideki kalabalık yanaşılan her durakla beraber artıyordu. Gözlerimi kapatmış bir süredir kart okuyucunun tiz sesini sayıyordum. Üst üste 12. kez ücretsiz sesini duyunca şoförün otobüsü neden hışımla kullandığını, virajlara neden bu kadar hızlı girdiğini ve orta yerdeki yaşlıları savurup oturanların midelerinde fırtınalar estirdiğini daha iyi anladım. Benden başka şoförün intikamını fark eden var mı diye etrafa bakınmak için bu defa gözlerimi açmadım. Neredeyse bir yıldır olur olmaz zamanlarda üzerime çöken halsizlik yine atağa geçmiş, beni oturduğum yere çivilemiş, gözlerimi açmama bile izin vermiyordu. Uykuya geçmeden önce hissedilen o tatlı uyuşukluğu ne kadar özlediğimi anlatmama gerek var mı? Kanımın çekildiğini, huzursuz bir boşluğa doğru yuvarlandığımı bir kez daha hissederken içimi boylu boyunca kaplayan ağrıyla beraber doğrulup gözlerimi açtım. Karşımda oturan 2 yaşlı teyze üzüntüden çok acıyarak bana bakıyorlardı. Ağzımı kapatan maskem, çökmüş avurtlarım, kızarmış gözlerim ve rengi uçuk yüzümle acınacak haldeydim demek ki. Şişkin çantasına tüm dünyayı sığdırmış liseli çocukla karşı koltukta oturan bıyıkları sararmış amcanın da göz ucuyla bana baktıklarını gördüm. Neredeyse bir yıldır aşina olduğum bakışlar yine üzerimdeydi. Yıllarca aynı evi paylaştığım ailemden tutun da bir nefes kadar kendime yakın bulduğum dostlarıma, uzak akrabalardan tutun da mahalle bakkalına kadar bu bakış hayatımın her yerinde mutlaka karşılaştığım bir bakıştı. Bütün tesellilerin, cesaretlendirmelerin ötesinde bu bakış vardı hep aklımda. Teyzelerin meraklı incelemesi ara vermeden devam ediyordu. Hatta sağdaki şişman olan kendini tutmayıp üzüntüsünü mırıldandı bile. Camın buğusunu bir kez daha silip dışarıya bakmaya çalışıyordum. Nedense bu 2 teyzenin de otobüsteki diğer yolcuların da üzüntülerinde samimi olmadıklarını, tam tersine sevindiklerini hem de çok sevindiklerini düşünüyordum. Kendileri 70 yaşını geçmelerine rağmen sağlıklılar ve tek dertleri oturarak seyahat etmek ya da akşam ne yemek pişireceklerini düşünmek. Oysa karşılarında oturan 26 yaşındaki kız Azrail'le köşe kapmaca oynuyor ve ne yazık ki yakalanacak gibi. Bol bol dua ediyorlar çocuklarının ve torunlarının bu hale düşmemesi için. İyice sinir oluyorum. Hanımlar, bu kadar kolay değil acımak. Kafamdaki kapüşonu çıkarıp gözümü gözlerinin ortasına dikiyorum. İşte şimdi oldu. Kemoterapinin kafamdan sıyırıp aldığı ipek gibi saçlarımdan geriye kalan birkaç tel ve kızarmış derim akıllarını alıyor. Göz bebeklerinin büyüdüğünü, korkudan dizlerinin titrediğini görüp iyice rahatlıyorum. İşte böyle hanımlar, ölüm çok yakınınızda, bu kadarına cesaretiniz var mı? Bakışlarını hemen kaçırıyorlar. Şoku atlatmak için kendi aralarında anlamsız bir konuşmaya başlıyorlar. Tam keyfim yerine gelmişken burnum kaşınıyor. 1-2 saniye sonra şiddetle hapşırıyorum. Çocukluğumdan beri nerede hapşırsam herkes kahkahaya boğulurdu. Babam hep takılırdı. İnanamıyorum bu ses bu bedenden nasıl çıkıyor diye. Bu defa kimse gülmüyor. Hapşırmamla beraber iki teyze şoka girmiş gibi bana bakıyorlar. Nasıl böyle bir şey yaparsın der gibiler. Öteki akıl edip eşarbıyla ağzını kapatıyor. Arkadaşını dürtüyor, o da hemen ağzını örtüyor. İçleri rahat değil. Telaşla düğmeye basıp yağmuru aldırmadan ilk durakta kendilerini dışarı atıyorlar. Kaçın bakalım teyzeler, kurtarın kendinizi. Karşımdaki iki koltukta şimdi boş ama ayaktaki yolculardan hiçbiri oturmaya cesaret edemiyor. İki teyzenin kaçarken oluşturduğu korku girdabı tüm yolcuları içine almış, mantığın sınırlarını zorlayan senaryolarla savrulup duruyorlar. Tek tek yakalarından tutup sarsmak, hepsinin suratına haykırmak istiyorum. Kanser bulaşmaz, korkmayın. Ne olur bu kadar korkmayın. Haykıracak gücüm yok tabii ki. Onlarca insanın kafasından geçenler öylesine birlik oluyor ki, geri adım atıp hak veriyorum onlara. Hatta kendimi suçluyorum yaşattıklarımdan ötürü. Son bir yıldır ne çok kendimi suçladığımı fark ediyorum. Sonu gelmez öksürüklerime çare olamayan grip ilaçlarından vazgeçip kan tahlili isteyen tonton doktorun, sonuçlarıma bakarken yüzündeki endişenin sebebi olduğum için bile utanmıştım. Ayrıntılı kan tahlilinde alt üst olan değerlerle beraber lösemi olduğum ortaya çıkınca yalnız benim değil çevremdeki herkesin yaşamını tümüyle değiştirecek bir süreç başlamıştı. Hızlıca başlayan tedavi süreciyle hastalık hepimizin yaşamına doğrudan girmiş, geri kalan her şeyi ikinci plana itmişti. İkinci ayın sonunda istenilen ilerleme sağlanamayınca uzun süreli bir raporla işe ara vermiş, yaşadıklarımın bir anda evle hastane arasına sıkışmasına çaresizce razı olmuştum. Annem, babam ve kardeşim tabii ki sarsıntının merkezindeydi. Babam her zamanki gibi şakalarıyla bizi güldürürken annem yeni öğrendiği tariflerden bahsedip akşama parmaklarımızı yiyeceğimiz yemeklerden bahsediyordu. Kardeşim de lisedeki öğretmenlerinin taklidini yaparak keyfimin yerine gelmesi için uğraşıyordu. Görünürde herkes için işler yolunda ve bana olan güven tamdı. Bir ara bu duruma inanır hale bile gelmiştim. İlkin zifiri karanlıkta uyuduğumu bilen annem odama gece lambası taktırdığında garipsemiştim. Uykumun huzurunu iyice yitirdiği gecelerden birinde annemin usulca odaya girdiğini beni kontrol ettikten sonra tekrar odasına döndüğünü fark ettim. Anne yüreği diye düşünürken bir saat sonra tekrar geldiğini duydum ve bir kere daha. Sabaha kadar 8 defa daha oda kapısından bana baktığını görünce annemin nefes alıp vermemi kontrol ettiğini ve bana göstermediği korkular içinde olduğunu anladım. Yine bir gün sokağımızın başındaki bijüteride rengarenk küpeleri deneyip zaman öldürürken sırtında tütün sarısı pardösüsü, koltuğunun altında gazetesiyle babamın eve doğru yürüdüğünü gördüm. Dükkanın içinde olduğum için beni fark etmedi. Hoş, dışında da olsam beni fark edemezdi. Başı önünde ağır adımlarla sisler içindeki bir dünyadan evine ulaşmaya çalışır gibiydi ve yüzü mutsuzluktan parçalar halinde kaldırıma dökülüyordu. Ne kadere ne de talihe kızıyordum. Yaşananlar yüzünden en çok kendime. Elimden gelen tek şey eski zamanlardaki gibi dizlerinin dibine usulca oturmak, gülümseyen gözlerle planlarımdan bahsetmek ve ilaçlarımı tam saatinde yanlarında içip biraz olsun rahatlamalarını sağlamaktı. Önümdeki iki koltuk halen boş. Yağmur küçük tıkırtılarla cama çarpıyor. Başımı koltuğa dayayıp buğulanmış camın ardını görmeye çalışıyorum. Her şey bulanık ve belirsiz. Elimi kaldırıp buğuyu silecek ne gücüm var ne de isteğim. Benim gerçeğim budur belki de. Buğulu bir camın ardında kalmıştır hayat.